Nasılsın? Neredesin?
Tabii olmayacaktı.
Tabii ki.
İyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Gayet. İyidir. Neredesin şu anda?
Talentman'ın ofisindeyim. Gayet.
Çok güzel.
Havada. Arnavutköy. Sen neredesin?
Ben de şu anda eve yakın başka bir ofisteyim. Çünkü kızımı almaya gideceğim buradan. Tam yorum saatimiz var. Önce bir seni tanıyarak başlayalım Sure'cim. Nedir, ne yapar?
Tabii. Talentman'ın kurucusuyum. Ben Talentman'ın büyümekte olan teknoloji şirketlerinin, şirket kültürlerinin mimarı bir anlamda. Çalışmak için iyi şirketler yaratmak, iyi kültürler yaratmak noktasında projeler yapar, danışmanlık yapar. Daha çok startuplara yapar. Öyle diyeyim.
Çok güzel. Biliyorsun biz de Valviz olarak, Valviz bir çalışan esenliği platformu. 17 ülkedeyiz, 8 dilde hizmet veriyoruz şirketlere. Büyürken seninle beraber büyüdük. Senin maaş raporlarına baktık. Onlara bakarak karşılaştırmalar yapabildik. Ona göre yılbaşında biraz daha az stresli zamanlar, yani yeterince stresli ama o kadar stresli olmayan zamanlar geçirebildik. Hadi anlatsana, şimdi yeni maaş raporumuz geliyor, ücret raporumuz geliyor. Ne görüyorsun, ne değişiklikler var bu arada?
Yani valla dün işte seninle konuşurken bugün bir heyecan, daha araştırmada sonuçlanmadı ama en azından bir 70 şirket katıldı. O şirketler ne demişler, çıkaralım bugün buraya katılanlarla paylaşalım istedim. Biz 4. yıl aslında Endeavor'la ortak yapıyoruz, Endeavor Türkiye ofisiyle. Amaç özellikle girişim ekosisteminin, teknoloji şirketlerinin pazarda ne oluyor? Hem ücret anlamında hem yan hakları anlamında. Pazar nereye gidiyor? Maaş artışları nasıl olacak? Yan hak uygulamalarında en iyi uygulamalar ne? Bunu aslında derleyip toparlayıp bir rapor haline sunabilmekti. Gün geçtikçe de katılımcı şirketler arttı, veri derinleşti. Ve biz de tabii bu kadar hiper enflasyonist bir ortamda bunu yapmak zor olsa da en azından bir rehber sunmaya çalışıyoruz. Yani zamlar ne şekilde olacak, pozisyonlara göre maaşlar nereye gidiyor şirketler bazında. Tabii ki bugün o pozisyonlara göre maaşları paylaşmayacağız ama en azından buraya katılanlar için planlar ne, şirketler daha önceki yıllara göre maaş politikalarında neyi değiştirdiler? Bununla ilgili birkaç veriyi sizinle paylaşmak istiyorum.
Süpersin. Biz de duymayı çok istiyoruz. Bugün zaten konuşmak istediğimiz aslında iki kısım var diyebilirim. Yani biz senin tarafta hani finansal esenlik konuşalım diye geldik ama maaş beklentiniz nedir diye açtık. O yüzden hani raporun çıktılarını çok merak ediyoruz. Yani hakikaten neye benziyor? Önümüzdeki dönem neye gebe duruyor senin açından? Çünkü siz ara raporlar da çıkarıyorsunuz ve ilk defa ara raporlar çıkardınız. Bu ne demek? 2023'ün ilk çeyreğinde ne bekleniyor? Bir 10 dakika bunu tartışıp sonrasında ben şeyi de merak ediyorum. Senin finansal esenliğe bakış açın ne? Çalışan esenliği tarafında bu finansalın rolü ne? Belki birazcık da onu tartışalım istiyorum. Öncelikle raporla başlayalım istersen.
Bu finansal esenlik konusu, öncelikle şeyi söyleyeyim. Yani biz ekip olarak da böyle her hafta bir araya gelip markette durum nedir, hangi konular gündemde sık sık tartışıyoruz. Ve en son tartıştığımız konulardan birisi. Yani hakikaten biz çalışan esenliği dediğimiz bir ortamda finansal esenliği konuşmadan aslında çalışan esenliğini konuşamayacağımız bir noktaya da geldik. O yüzden seve seve paylaşacağım. Ben raporla ilgili birkaç not aldım. Çok da son dakika aldım. Hani okuyarak anlatacağım.
Tamam.
Şimdi biz 70 şirket katıldı şu ana kadar araştırmaya. Araştırmanın anket kısmına. Ve bu en çarpıcı şeylerden biri, 70 şirketin 25'i ya döviz cinsinden ya da dövizdeki artışı düzenli olarak takip ederek maaşlarda artış yapıyor. Yani bu ne demek? Aslında tek bir maaş artış dönemi yok ve sürekli proaktif olarak maaşlarını dövize göre gözden geçiren 25 şirket var. Hani döviz ibaresi bu anlamda önemli. Bu şey demek değil, yani dövize bakarak, dövize bakmayanlar ara dönemlerde zam yapmıyor demek değil ama 25'i düzenli olarak buna bakıyor ve hatta 5'i de bu 70 şirketten döviz olarak maaşlarını ödüyor direkt. Yine aynı şekilde bu 70 şirketten yalnızca artık 15 tanesi yılda bir kere zam yapıyor. Geri kalan şirketlerin hepsi hani hem enflasyona göre reaktif değil de proaktif artışlar yaparken 10 tanesi yılda 4 kez ve daha fazla artış yapıyor gibi. Artık yılda bir kere zam ya da yılda iki kere zam dediğimiz şeyler biraz daha geçmişte kaldı bu hiperenflasyonist ortamda. Yine enteresan bir şey, şirketler 2020 için bir zam planlamışlar. 2022 için bir zam planlamışlardı tabii geçtiğimiz yılın sonunda.
Aynen.
Ama bu zamın %30 ile 50 daha üzerinde planlamadıkları ek zamlar yaptılar. %50 daha gibi düşünebilir ortalamada. Ocak 22'de işte zamlı maaşlar, yıl sonu zamları maaşlara yansımıştı. Bu maaşların dışında da maaşlara ortalama %60 daha ortalamada zam yapıldı ki %100, %120 yapan şirketler dahi oldu. Onu söyleyebilirim. Bu ne demek aslında baktığımızda bu %100'ler, %120'ler biraz kafayı karıştırmış olabilir. 2021 yılı sonunda 10 bin lira net maaş alan birisi şu anda 22 bin lira bu sene sonu zamlarıyla birlikte diyelim yani planlanan 22 bin gibi bir seviyeye gelecek. Birçok yani şirketlerin 20-30'unda da bu 70 şirketin 20-30'unda da bu 10 bin lira 25-30 bin bantlarına gelecek yıl sonu itibariyle gibi bir rakam söyleyeyim daha çarpıcı olsun. Devam edelim.
Doları endeksli olduğu için mi 20-25'e çıkıyor?
Şöyle yani dolara endeksli ya da değil şirketler işte geçtiğimiz sene Aralık'ta benim maaşım 10 bin liraydı. Belli bir zam aldım işte diyelim ki 15'e çıktı. Ara ara zamlar daha aldım işte 18-19'lara çıktı belki yıl içerisinde. Şimdi bir zam daha alarak 22'ye çıkacak. Sadece dolar değil tabii ki yani dolar olabilir. Yani dolar da artık artan yaşam maliyetlerine yetmiyor. Çünkü dolar enflasyonu diye bir gerçek de var. Biliyoruz. Birçok faktörü dikkate alıyor şirketler.
Tamam.
Ama tabii burada da şey notunu eklemekte fayda var. Bizim yaptığımız araştırma teknoloji sektörüne özel, teknoloji rollerine özel. Haliyle biz teknoloji dünyasını temsil ediyoruz. Hani bu notu da ekliyor olmakta fayda var ki hani teknoloji dünyasındaki yetenek şu anda hani dünyayla rekabet edebilmesi açısından şirketlerin daha zorlayıcı bir noktada. Haliyle buradaki rakamlar da diğer yani sektörlerin ortalamalarından çok daha yüksektir diye tahmin ediyorum.
Tam da bu noktada olayı aslında birazcık da maaştan finansal esenliğe getirmek istiyorum. Çünkü maaş noktasında elimizde olmayan bazı konular var tabii ki. Yani makroekonomik durum var senin de bahsettiğin gibi. Dolar tarafında hareketlilik var senin de söylediğin gibi. Asgari maaş tarafında işte 10 bin liraya çıkacak söylentileri var bildiğimiz gibi. Yani bir sürü farklı burada duyduğumuz, gerçek olup olmadığını bilmediğimiz, hazırlanamayacağımız da aslında bir sürü gelişme var. Bütün bunların ışığında aslında bilmediğimiz gerçekliklerle karşılaşmadan önce aslında ne yapabiliriz'i birlikte birazcık da konuşmak istiyorum seninle. O tarafta da şey sorarak başlayayım sana. Şimdi finansal esenliği seninle de daha önce konuşmuştuk ve o tanımı bir senden duymak istiyorum. Yani sence finansal esenlik nedir? Şirkette çalışana buna neyle yaklaşmak lazım? Hele ki bizim gibi bir ülkede yani sence Avrupa'dan mesela finansal esenlik anlamında bizim farkımız ne?
Çok güzel. Yani benim finansal esenlik tanımlamam şöyle biraz belki literatürde okuduklarımızdan birazcık daha farklı ama Türkiye'de finansal esenlik ne ifade ediyor? Yani benim tanımlamam da biraz onunla paralel. Şimdi işte insanın iyi olma değil mi? Siz hep bunu anlatıyorsunuz. İyi olmaları, bunun boyutları nelerdir? Biz de anlatıyoruz organizasyonları. Diyoruz ki bir kişinin aslında en iyi halinde olabilmesi için fiziksel olarak, mental olarak, ilişkiler olarak, değerler olarak ve amaç olarak mesleki bir sürü boyutu var yani iyi olma. Şimdi iyi olma halinin aslında en önemli koşullardan biri olan mental sağlık için finansal esenlik en önemli olmazsa olmaz kolaylaştırıcı. Çünkü finansal stresin olduğu bir ortamda zihinsel olarak sağlıklı olabilmekten bahsedemiyoruz. Yani uyku da etkileniyor, işte işteki motivasyon, üretkenlik de etkileniyor. Ama tam tersi baktığımızda çok bolluk içinde ve finansal refah içindeysek mental sağlığımız pozitif etkilenir mi? Onunla da çok bir ilişki yok ama o minimum koşulun yani hijyen koşulunun yani finansal esenliğin tanımı olan bugün ben hayatımı idame ettirebilecek nakit akışına sahip miyim? Belli bir standartta hayatı sürmek için işte, kiramı ödeyebiliyor muyum? Çocuğumun okul taksiti bir de insanların aslında yani çalışanlar olarak baktığımızda şirketler bu personaları da iyi yaratmak zorunda. Yani bugün işte evlenmiş birisinin finansal yükümlülükleriyle mezun olmuş birisinin öğrenim kredisi ödeme yükümlülüğü ya da işte ev bulma yükümlülüğü arasında ya da çocuğunu okula gönderen birisinin finansal yükümlülükleri farklı farklı yolculuklardan geçiyor. Haliyle şirketin bunu anlayabilmesi ve çalışanla bu ilişkiyi kurabilmesi önemli. Ki biz ekip olarak da finansal esenliği konuşurken hep şöyle konuştuk. Ne yapabilir peki şirket yani? Burada ne yapacak da finansal esenliği sağlayacak? Şimdi Avrupa'daki makalelere baktığımızda şey diyor Avrupa'daki makaleler. İşte finansal okuryazarlık eğitimi verin. Yatırımlarını daha iyi yerlere yapmasınız. Tabii ki bunlar önemli.
Bütçe yapsın.
Bütçe. Ya da, tabii ki bunlar önemli. Bence şirketler bunları da yapsın. Ama diğer taraftan da Türkiye'de yaşadığımızın işte gerçekten hani çalışanın kirayı yani işte ev sahipleri biliyorsun hepsi çıldırdı. Şu anda ciddi bir işte kontratları yenilememe durumu var. Ne yapacak ev yani şirketler gidip ev mi bulsun kirasını ödesin? Tabii ki bu değil ama en azından çalışanıyla o samimiyetteki iletişimi kursun. Ve reaktif olmak yerine belki buradaki şirketlerin birçoğunun yaptığı gibi enflasyona karşı maaşı koruyabilmek adına daha proaktif maaşı proaktif şekilde maaşı gözden geçirebilsin. Mesela o kurduğunuz samimi ilişki yani çalışan geldiğinde yani ben bunu yapamıyorum artık bak benim kazandığım maaşı enflasyona karşı koruyamıyorum. Kirayı ödemekte zorlanıyorum dedirtmek yerine burada daha reaktif değil de proaktif aksiyon alan şirketler en azından daha samimi bulundukları için çalışanları tarafından daha kalınabilecek, daha yaşanabilecek organizasyonlar olarak görülüyorlar. Empati herhalde burada Melis en birinci şey yani empatik davranabilmek. Tabii ki şunu da konuştuk, seninle de konuştuk yani. Türkiye'de bir iş yapıyorsan bu koşullar içerisinde sattığın ürünün ya da hizmetin de karşılığını enflasyonun arttığı...
Tam onu diyecektim. Yani, yani işvereniz olmuyor yani. Anladım. Belki anlatamıyorsunuz.
İşverenin psikolojisi konuşacağımız bir ortam da değil belki burası. Yani belki de biraz konuşabiliriz. Sen yönlendir beni. Tabii ki bunu da anlamakla birlikte. Yani şuna ben okeyim mesela. Ya şunu diyorum kendi hayatımdan. Biz 8 kişilik bir şirketiz ve yani birisi bizde de oldu mesela yakın dönemde. İşte ben dolar olarak maaş dolar cinsinden maaş kazanabileceğim bir fırsat buldum. Dediğinde mesela çalışan arkadaşım. Yani evet şeyi düşündüm yani bir taraftan kurucu olarak bize de şey düşüyor ya da buradaki liderler olarak. Yani daha iyi kazanabileceğimiz iş fırsatlarını yaratmak ki o stres içerisinde kimseyi tutmamak yani. Dolayısıyla oradaki belki global açılımlar olabilir vesaire ama bu tartışmanın konusu mu bilmiyorum. Ama bize de şey yolu yani bize de kesinlikle şey ödevi düşüyor yani. Hani zor girişimci olarak bu ülkede yaşayabilmek ama bir taraftan da bu ülkenin koşullarına karşı biz nasıl bu işi büyütebiliriz? Bu ülkenin koşullarından kastım şu yani... Burada da böyle siyasi bir şey asla pencereyi açmak değil derdim ama biz şirket liderleri olarak mutlaka şeyin farkında olmalıyız. Bir takım gerçekliklerimiz var ve bu gerçeklikler içerisinde biz daha zorunu başarmalıyız. Örnek veriyorum yurt dışına bir açılım yapıyor olmak da bir şirket kurucusunun ajandasında olması gereken bir konu olarak böyle önümüze geliyor diyeyim.
Ya tam söylediğin yerlerin birkaçını birbirine bağlayacağım. Şimdi dediğin gibi yani bir kurucuysan, şirket sahibiysen ya da insan kaynakları ya da insan profesyoneli koltuğunda oturuyorsan şey gerçeğiyle de karşı karşıyasın. Yani gelirler aynı oranda artıyor mu? Hayır, her sektörde aynı oranda artmıyor. Yani keşke artsa. Yani direkt B2C çalıştığım bir ortamda belki direkt bunu müşteriye yansıtabiliyorsun ama belki B2B çalıştığım bir ortamda yeni kontratları bu belki 6 ay sonra, belki 1 yıl sonra yansıyor. O yüzden böyle bir tost olduğum bir ortamda aynen senin de dediğin gibi ben mesela şeyi çok seviyorum senin bu anlattığın reaktif değil proaktif olma konusunu. Bir de çalışana özel bir takım çözümler üretme konusu. Mesela o söylediğin şey ben de şunu hatırlattı bana. Şimdi bizim birlikte çalıştığımız CHRO'lardan bir tanesi Emma Davies. Hep çok sevdiği bir örnektir bunu verir. Covid ortasında aynı şeyle karşı karşıya kalıyor Sure. Böyle ciro artmıyor. Hatta bilakis azalıyor. Bir yandan bu azalan ciroya karşı ama çalışanlara da bir takım yardımlarda bulunmak istiyor. Çünkü durum iyiye gitmiyor. Özellikle de mavi yakayla, yani mavi yaka değil onlar saha personeli diyor. Saha personeliyle, bunlar bir su üreticisi firması var. Saha personeliyle beyaz yaka arasında bir uçurum var ve o da bunu biliyor. Ve burada en az azından hayatlarını bir nebze kolaylaşacak bir şey yapmak istiyor. Ama biliyor ki bunu yapması mümkün değil. Yani hakikaten elde öyle bir maaş anlamına gidebileceği bir yol yok. O yüzden oturuyor. Emma çok cesur bir şey yapıyor. Her biriyle tek tek oturup 300 kişiyle tek tek bir toplantı alıyor. Delilik yani, bence bir CHRO'nun yapacağı bir şey değil. 10 dakika 10 dakika tak tak tak tak tak ve şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Hintli birçoğu ve ortaya çıkan resimde Sure şöyle bir şey fark ediyor. Bu insanların hepsi maaş attıktan bir ya da iki gün sonra bankaya gidiyorlar. Covid ortasında o banka ortamına giriyorlar, kapalı bankaya. Orada belki ayakta böyle yarım saat, bir saat bekleyip bir şekilde ülkelerine para yolluyorlar. Bunu fark ettikten sonra banka...
Ya komisyon ödüyorlardır epeyce.
Dehşet bir komisyon ödeniyor. Aynen, karşısına çağırıyor hepsini, tek tek banka ekiplerini. Diyor ki arkadaşlar bizim böyle bir sorunumuz var. Bir tanesiyle anlaşıyor. Ve güzel gün sonu hikaye şuna dönüyor. Komisyon neredeyse sıfıra iniyor. Ve maaş attıktan iki gün sonra... Ofise bir tane şey geliyor, bankadan temsilci geliyor, talimatla bütün şeyleri alıyor, ödemeleri alıyor. Abi yani anlatabiliyor muyum? Yani eldeki sıfırla inanılmaz böyle bir şey. Yani şu anda diyor, belki de yapabileceğim en iyi iyiliği yaptım. Çünkü bir anda bir yarım gün izin alıyorlarmış her seferinde. Yarım gün izin alma şeyini kaldırdım, başka şeyler için kullanabiliyorlar tatillerini diyor. Hiç COVID olmadı birçoğu, hem sağlıkları riske girmedi hem... O dönem aşı da yoktu çünkü diyor. O sebeple onları da riske atmamış oldum. İşin devamlılığını, sürdürülebilirliğini de tehlikeye atmamış oldum. Komisyonları azaltarak onların cebine ekstra para koymuş oldum. Bunların hepsini nasıl yaptım? Tedarikçimle oturup konuşarak yaptım diyor. Yani bence efsane bir örnek gerçekten.
Yani çok küçük gibi görünen ama ne kadar büyük bir etkisi olan örnek değil mi?
İnanılmaz. Ya ben biraz şeye benzetiyorum hakikaten Suriye. Bunu biraz... Bir 10 sene önceki ilk ben esenlik konusunda çalışmaya başladığımda mental sağlık daha böyle konuşulmuyordu yani. Zaten esenlik dediğinde herkes böyle şey diye bakıyordu, tam olarak ne iş yapıyorsun falan. Neyse, o dönemler mental sağlık denildiğinde acayip bir tabu vardı. Böyle ben oturup işte ben psikolojik danışmanlık alıyorum falan dediğimde hala deli misin diye bir bakılıyordu yani. Böyle bir şey yapılıyordu ama yani artık çok normalleşti değil mi? Son 10 senede evet. O kadar çok insan... Ya herkes konuştu yani bu konuyla ilgili, artık herkesin çarşafları döküldü. O yüzden biraz böyle finansal esenliğin şu andaki çıkışını ben birazcık ona benzetiyorum. Yani bütün o utanç ya da işte etiketlemelerin aslında sıfırdan başladığı, hepimizin hani bu konuyla ilgili yeni konuşmaya başladığı, konuşurken kendisiyle ilgili konuşamadığımız için belki bir sürü patlayıcı bomba gibi masanın böyle odanın ortasında konuşmadığımız bir sürü konunun olduğu ama aslında konuşursak belki de herkes için her şeyin daha kolay olabileceği galiba. Yani eğer aynı şey olacaksa, mental sağlıkla benzer bir süreç olacaksa sanki öyle bir şey bizi bekliyor gibi görüyorum. Sen nasıl görüyorsun?
Yani o odanın içindeki fil konusu bence güzel bir metafor. Bir defa hani finansal konuları çalışanlar işverenleriyle rahatlıkla konuşabilmeli ve bunu konuşmak ayıp değil yani hani.
Çok zor ama tabii yani şu ortamda çok zor. Bizim için de çok zor.
En azından şunu yaratabilirsin. Yani biz bu konuyu konuşabiliriz. Örnek veriyorum, ben ekibimle konuşurken gayet şeyi söyledim yani sonuçta siz bu ekibin liderlerisiniz, ne kazandığımız da ortada. Hani Ekim ayında ne yapabiliriz ekip için? Hani siz bir çalışın gelin yani şey esnekliğini verebilmek. Yani biz bunu düşünüyoruz, düşünmeliyiz. Siz de liderler olarak daha aktif de olabilirsiniz bu konuda. Neyi daha iyi yapabiliriz? Bir konuşalım. Yani mesela biz ekipten Berna'nın söylediği güzel bir öneri var. Hani örnek veriyorum, özellikle startup'ta çalışıyorsa bir kişi, yani bir taraftan finansal kaygıları var, bir taraftan da acaba şirketim iyi gidiyor mu diye düşünüyor. Burada bir ikiye katlayan bir etkiyle bir finansal stres ortaya çıkıyor. Çünkü finansal esenlik bugünün koşullarını, bugünün nakit akışıyla ilgili değil yani sadece.
Tabii.
Bir şeye de bakıyor yani, yarın da ben hani bunu sağlayabilecek miyim? Benim şirketim gerçekten bir finansal zorluk içindeyse bu çok daha büyük bir sıkıntı, stres yaratabilir. O zaman mesela Berna şey diyor, mesela daha şeffaf şekilde şirketin finansallarını liderler paylaşabilir mi? Şirket iyi gidiyor mesela, bu bir. İki, şirket mesela çok ufak ufak uygulamalar var ama güzel. Mesela işte o personaları yaratmış mesela şirket ve diyor ki yeni mezun olanların öğrenim kredilerine bir destek oluruz. Çünkü öğrenim kredisi ödemek diye bir gerçeklik var yani.
Tabii.
Ve 4 yıl boyunca ödüyorsun. Maaşının önemli de bir kısmı gidiyor. Bunu destekleyen şirketler var. Ben duyduğumda bayağı empatik gelmişti bana. Çünkü yeni mezunun çok böyle sağ. Bir kaygısı var ve bunu anlayabilmek. Ya da işte 10 yıl deneyimli, 7-8 yıl deneyimli bir yönetici bir MBA yapmak istiyor. Hani buradaki kaygıyı azaltabilmek adına belki bir eğitim desteği. Sadece maaş değil. Hani biz maaş beklentiniz diye attık başlığı ama yani konu maaşın ötesinde. Mesela tüm şirketler diyor ki işte biz özel sağlık sigortası veriyoruz. İşte ankette soruyorduk biz. Ya dedim bir gün oturdum yani herkes özel sağlık sigortası veriyor ama işte hani ödenen primler farklı. Biz dedim biraz daha detaylı soralım bunu yani. Hani tamamlayıcı mı özel mi falan.
Ne çıktı?
Yani şöyle özel sağlık sigortası yani yarı yarıya gibi hani söyleyeyim. Bu senenin sonuçlarına bakmadım. Bu arada bizi takip edin Talent Meydanı, raporlarımızı da takip edin. Bir aya falan çıkar rapor. Şey çıktı yani özel sağlık sigortası veriyorum demek gerçekten çalışanın o finansal stresine dokunan bir yerde olmayabilir. Çünkü siz o kadar az kapsamlı, o kadar sınırlı bir sağlık sigortası verirsiniz ki çalışan bileğini kırdığında o röntgeni çektirmek için %50 katılım payı ödeyebilir. Dolayısıyla yapmak için yapmamak da içeriye de bakmak önemli. Yani hakikaten kaliteli bir özel sağlık sigortası mı? Yani kişinin acil durumlarda ihtiyaç duyduğunda kullanabileceği limitleri olmayan bir özel sağlık sigortası mı? Yapmak için yapmamak gerekiyor. Anlamlı, yapacaksak anlamlı şekilde yapmak gerekiyor. Bu mesela dördüncü bir konu olarak hani söyleyebilirim.
Orada şeyi çok beğendim, onların ikisini çekeceğim şimdi. Yani biraz daha makro bakıp hakikaten liderlerin dönüp yani aslında biz şöyle bir yere gidiyoruz, yani şirket böyle bir yere gidiyor, bizim işte 17 aylık runway'imiz var şeyiyle girişim dünyasında şeyi anlatıyoruz, yani ne kadar da anlattığımız var. Umarı anlattığımız dünyalar var ya, daha büyük kurumlarda belki bir tık daha farklı, hani bizim finansallarımız bunu gösteriyor, çok kuvvetli bir yere gidiyoruz, gitmiyoruz ya da belki açık açık bunu konuşabilmenin önemli olduğunu söyledim. Bir de üstüne kişiselleştirilmiş, özelleştirilmiş bir takım yanaklar sunmak ve bu yanakları yaratırken de
personaları dikkate almak.
Personaları dikkate almaktan bahsettim. Orada çok ufak bir şey söyleyeceğim. Bu benim... En son bir rapor yayınladık biz de. Wellbees'in yine sitesinden görebilirsiniz bunu. Bu raporda CIPD ile bir işbirliğine yayınlanan bir rapordu. Yan haklarla ilgili bir rapor bu. İçinde şunu gördük sorduğumuz sorulardan. Çalışanların %72'si diyor ki sadece yan haklar ve finansla ilgili tüm konular böyle açık açık yayınlandığında ben kendimi daha iyi hissediyorum diyor. Tabii. Şimdi çok enteresan bir şey. Yani bu gene dönüp dolaşıp hep aynı yere geliyoruz belki burada ama yani görünür kılmak, konuşulabilir kılmak, kişiselleştirmek. Burada üç tane en öne çıkan konu sanırım ve şu en son bahsettiğim, senin söylediğinden yola çıkarak söylediğim aslında konu da bunu görünür kılma mevzusu aslında. Görünür kılmak derken, kusura bakmayın, görünür kılmak derken neden bahsediyorum burada? Dediğim gibi bu bir prosedür olarak yayınlamak aslında. Yani bu arada biz çok yakında bir yatırım turundan çıktık. Ondan öncesinde hiç öyle bir yerlerde değildik Suriye. Gerçekten elde avuçta hiçbir şey yok. Hani yan hakkımız güzel bir kucak falan, hani sarılabilir miyiz falandı. Yani yeni yeni ufak ufak hani ekleyebildiğimiz bir yere geldik üstüne.
Hemen çalışalım.
Yok çalışıyorum, merak etme. Tansu sevgili insan ve kültür liderimiz Tansu sürekli üstüne çalışıyor. Hatta sigorta konusunda o da senin bana yaptığın yorumu çok net bir şekilde yapmıştı. Zaten onun sayesinde efsane bir şimdi özel sağlık sigortamız var. Nereye gidiyorum? Gerçekten bunları yayınlamak, görünebilir kılmak. Yani sadece gerekiyorsa maaş şu günler ödenir, avans çekme politikası budur şeklinde yayınlayıp erişilebilir kılmak bile stresi düşürüyor. Görünebilir kılındığı için. Görünen o ki rakamlara göre. Bununla ilgili...
Bir şey unuttum.
Söyle.
Şeyden bahsetmedim. Yani bu başarıyı paylaşma, işte kar paylaşımı, hisse paylaşımı gibi. Yani bugünün koşullarında gerçekten belli bir takım maaşları belki dolara endeks olarak veremiyor olabiliriz.
Evet.
Yani finansal esenlik birazcık daha gelecekteki finansal kaygılarımızla da ilgili şeyler olduğu için en azından hani bugün bizi startuplar ya da teknoloji şirketleri dinliyorsa yani burada hani o başarıdan daha orta ve uzun vadede alınacak payı belirlemek gibi ya da kardan payı belirlemek gibi politikalarda hani en önemli konulardan birisi unutmuşum söylemeyi ekleyeyim belki toparlarken sana yardımcı olur.
Yok, kesinlikle ben de oradayım. Sadece teknoloji şirketleri değil, bu arada büyük kurumlarda da bence benzer yapılanmalar var. Özellikle yine HBR için bizim yazdığımız en son bir makale var sevgili Tansu'yla beraber. Onda da biz şeyden bahsetmiştik. Yetkinlik bazlı bonuslar, yetkinlik bazlı belki ek ödemeler ya da başarı bazlı bir takım primlerin olduğu bir dünyadan bahsetmiştik. Bu arada sizin raporda hiç buna benzer bir şeyler görüyor musun? Buraya böyle bir kayış var mı? Hani maaşı atıyorum çok fazla elleyemeyen bir kurum varsa dönüp buna bakıyor mu?
Yani hani tabii biz bu verileri toparlıyoruz ve bu analizleri de trend raporunda mutlaka yayınlıyoruz. Yani hani işte maaş dışındaki yan haklar ve türleri nelerdir, neye göre ödenir, hangi kriterlere göre ödenir, kaç şirket bunu uyguluyor, tüm çalışanların farklı seviyeleri mi, yetkinliğe göre mi, hangi yetkinliğe gibi bakmıyoruz da belki bakabiliriz ilerleyen yıllarda. Mutlaka bakıyoruz ama hani kendimizi finansal esenlik dediğimizde bu orta ve uzun vadeli başarılara çalışanları ortak etme noktasında da hani işverenlere böyle bir mesajımız kesinlikle olabilir. Haklısın, teknoloji şirketleriyle sınırlamamak gerekir ama bu trendi daha çok biz teknoloji şirketlerinde gördüğümüz için böyle bir yorum yaptım. Ama tabii ki sınırlı kalmamalı.
Aynen, süper. O zaman ne konuştuk bugün? Şirketler daha kısa vadeli, kısa zaman aralıklarında maaşlarına dokunuyorlar dedik teknoloji tarafında. Çünkü sizin raporunuz teknoloji dünyasıyla biraz daha ilgili, biraz daha startuplarla ilgili. Ama onların daha sık maaşlara baktığını, gözden geçirdiğini konuştuk. Onun yanı sıra ne dedik? %33 gibi bir kısmının, değil mi? Yanlış söylemiyorum, %33'lük bir kısmının dolara endeksli aslında maaşlara dokunduğunu söyledik. Bunun
Evet.
yanı sıra yan haklarda kişiselleştirme konuştuk. Bunun başka ne konuştuk?
Şey konuştuk yani 2021 yılı sonunda 10 bin lira net maaş alan bir kişi bu yılın zamları ile birlikte ortalama 22-25 bin net gibi bir banda gelecek. Onu konuştuk.
Süper. Bunun yanı sıra finansal esenlik ne demektir konuştuk. Orada da bunu görünür kılmak, konuşulabilir kılmak, konuşulabilir olmadığının farkındayız. Biz de aslında tam olarak ekosistem için bunu yapmak için bugün buradayız. Korkutucu bir şey bir yandan da. Çünkü tepki çekmekten korkuyorsun. O yüzden tekrar cesaret için seni de kurutluyorum Sureciğim. Çünkü kolay bir şey değil bu konuları konuşmak. Çünkü hem girişimci şapkan var, hem çalışan şapkan var, hem bir takım sorumlulukların var içinde bulunduğun ortama. Bütün bunların ışığında ama bunu konuşulabilir ve görünür kılmanın çok kritik olduğunu konuştuk.
Çok önemli çünkü baktığımızda dünyaya yani artık Avrupa'da, Amerika'da maaşların iş ilanlarında olduğu bir hani
Aynen.
dünyadan bahsediyoruz. Yani
Evet.
Ahmet artık bu konuları konuşalım biz yani işverenlerimizle. Yani finansal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek bir lüks değil. Bu bir
Kesinlikle.
ihtiyaç ve bu işverenle kurduğumuz samimi iletişim içerisinde olması gereken bir şey. Şundan bahsetmiyorum işte yazılımcı bugün işte 2000 dolar alıyor ama birisi 5000 dolar istemiş hani onun nasıl tutalım konuşmuyorum. O başka bir uç bir örnek ve evet bununla hepimiz mücadele ediyoruz. Bu finansal esenlikle ilgili olan bir şey değil. Bu birazcık pazardaki arz talep dengesiyle ilgili olan bir şey. Ama bizim bahsettiğimiz şey gerçekten finansal yükümlülüğünü yerine getiremeyen çalışanlara karşı bizim işveren olarak ne sorumluluk duyduğumuzla ilgili bir şey. Ve orada kişiselleştirme, yolculuğu anlama, o yolculuğun neresinde olduğunu anlama ve bunu konuşabilme belki de en önemli adım.
Tabii bunlara gelir, yani esenlik mevzusuna gelene kadar tabii ki sağlığı, güvenliği her şeyin başında. Buradan tekrar geçtiğimiz hafta Bartın hayatını kaybetmiş olan herkese başsağlığı dilemek istiyorum. Çünkü sağlık her şeyin başında. Diğer her şey bir sonraki adımda geliyor gerçekten. Ama biz de zaten o şeyle konuştuk, sıralamayla konuştuk. Önce maaşları, sonrasında finansal esenlikle ilgili ne yapabiliriz konuştuk. Kapatmadan varsa son yorumlarını almak isterim Sunucuğum.
Ben çok teşekkür ediyorum. Yani bence esenlik konusuna eğilen bir yapı olarak, bir ürün olarak bu konuyu şirketlere bol bol anlatmanız ve bunun bir tabu olmadığını bol bol anlatmanız herhalde yaratacağınız en büyük katma değer olur. Çünkü esenlik finansal stres altında çok da mümkün değil. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede bu konuyu açtığınız ve beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin aslında newsletter listenizde de belki raporu paylaşırız eğer hani böyle bir listeniz varsa böyle bir aksiyonu söyleyebilirsin belki. Var mı?
20 bin kişi var
Tamam, okey,
seve
tamam.
seve herkese gönderir sürecim. Bir de rakamlar da bunu gösteriyor, söylediklerini gösteriyor. Çalışanın stresinin %70'ini ne yazık ki. İşte iyiliği konuşmuyorum. Ya bu iyi kötü dengesi ya bir yandan da. Bir esenlik dediğimizde bir yakınmaları gidermeyi konuşuyoruz. Yani depresyon, anksiyete, stresi gidermeyi konuşuyoruz. Bir de iyi olanı artırmayı konuşuyoruz Sure. Gerçekten o stres anlattığım şey, yani buradaki yakınmaların %70'ini ne yazık ki finansal esenlik oluşturuyor. O yüzden o yakınmaları giderip ondan sonra esenliğe çalışmak, pozitif psikolojiye belki odaklanmak yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi. Bir orada istatistik daha paylaşayım. Biz 17 ülkede 8 dilde çalışanlara esenlik sunan bir platformuz, Wellbiz. Ve Wellbiz'in finansal içeriklerine baktığımızda Sure şunu görüyoruz. Türkiye'de finansal içeriklerin okuma oranı yurt dışına göre %80 daha az. Yani bu aslında yumurta tavuk tavuk yumurta, yani hepimizin aslında buna daha çok açık olması gerekiyor diyorum. Umarım herkese keyifli bir yarım saat olmuştur diyerek çok çok teşekkür ediyorum
Teşekkürler.
Surecim sana. Bunu tekrar podcast olarak yayınlayacağız. Kaydolmuş olan 800 küsur kişiye de göndereceğiz. Çok çok teşekkürler Surecim.
Ben çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. İyi kalın, sağlıklı
Görüşmek üzere.
kalın, hoşça kalın.
Sevgiler.